Ayrım 27. Geyikli Baba. Geyikli Baba, keşiş dağında bir sarı çiçek, gönül gönüle sohbet, kavlu beladan bu yana ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Kayının Ertuğrul'u, Tursun Fakı, Tapduk Sultan'ın kabri başında, Şeyh Abdülrezzak'ın sevdiği kız Çelebi Faruk. Gönül çalapın tahtı, gönüle çalap bahtı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Geyikli Hasan Baba'yı Keşiş Dağı eteklerinde bulacaktım. Tekke ve camisinin çok şirin olduğu söylenirdi. Sık sık dağda geyiklerle sohbet ettiği için ona Geyikli Baba diyorlardı. Kayı Osman'ın yurdunda adını işitmeyen yoktu. Sohbetinde bulunmak, feyz almak için bir fırsattır deyip Bursa'ya yol uğrattım. Dağlar kekik ve kardelenlerle, yaylalar sümbül ve sarı çiğdemlerle ıtır ıtırdı. Sultanımın eşiğine odun taşırken Avakay Derviş'in isim isim sipariş ettiği binbir çeşit güzellik işte buralardaydı. İnşallah yaşıyor, yine ıtırlı ezdalar hazırlıyordur diye içimden geçirdim. Gözlerim artık uzakları göremiyordu ama ibretle bakınca dağlarda ve yollarda da hikmetler, kudretler mevcuttu. Her çiçeğin ayrı bir sırrı, farklı bir devası vardı mesela. Bazıları benim ellerimdeki şifadan daha zengin sırlar taşıyorlardı. Ben bu tefekküre dalmışken uzaktan uzağa bir ses duydum. Biraz ilerledim. Kimsecikler yoktu. Galiba yanıldım dedim içimden. Ama o sırada sararmış otların arasında mini minnacık bir sarı nergis gözüme ilişti. Dalından kırılmış altın sarısı bir güzellik damlası. Muhtemelen bir tavşan yahut tekirin dişleriyle yaralanmıştı. Yaklaştım. Niyazabat'tan bu yana ellerimdeki şifayı hiç kullanmamıştım. Çok şükür buna ihtiyaç da olmamıştı. Nergis çiçeği hayretle bakan bir gözü andırıyordu. Elimi uzatınca dal diliyle bana yarasını gösterdiğini hissettim. Seni burada kim görecek ki bu kadar güzelsin diye geçirdim içimden. Seni buraya kim gönderdiyse o diye bir fısıltı duydum. Çevreme bakındım. Hayır, hayır, elbette kimse yoktu. O halde şu çiçek miydi konuşan, şu sarı çiçeğin sesi miydi duyduğum? Sonra kendine gel Yunus, tenhalarda bunca başına buyruk dolaşırsan sesler duymaya başlarsın diye toparlandım. Aklıma bir soru takıldı. Kadir Mevlam'ın hikmeti, bu çiçek burada kimin işine yarayacak, kimin derdine şifa olacak ki? Hayret, bu sefer duyduğum sesten emindim. Konuşan aynı sarı çiçekti. Üstelik soruma bir soru ile karşılık veriyordu. Derviş baba, yoksa sence bir ceylana göz olmak az şey midir? Hastasını konuşturarak muayene eden bir hekim gibi hissettim kendimi. Besmele çektim, birkaç ayet okuyup avucuma nefes ettim. Ellerimi birbirime sürtüp yerden bir miktar nemli toprak aldım. Mataramdan bir damla su ile çamur eyledim ve Muhammed Mustafa'ya salavat ile sarı nergisin dalını ovalamaya başladım. O beyazdan beyaz nakışlı güzeller güzeli, a kudretin ıtır damlası, yoksa benzin hastalıktan mı sararmıştır? Ne sen sor derviş baba, ne ben söyleyeyim. Cılız gövdemde öyle büyük derdim var ki ahım dağlar eritir. Sen erişmesen zikrim eksik kalacak, vakitsiz üzülecek, ölüverecektim. Size ölüm var mıdır? Ölümsüz yer var mıdır? Peki gözünde niçin yaştır? Çünkü bağrımdaki yara baş, baştır. Hayret etmiştim. Sarı çiçeğin sohbeti ne güzeldi. Yine sordum. Siz çiçekler kışın nerede olursunuz? Kışın hepimiz toprak oluruz. Yaz bahar geldiğinde tekrar dirilir, çiçek oluruz. Cehenneme yolunuz uğrar mı? Cennet cehennem Adem oğlunadır ya. Gül sizce ne ola ki? Gül Muhammed teridir. Peki Adem'e ne dersin? Adem Muhammed'e nispet binde birdir. Bunca güzel ve çeşit rengi bir kara topraktan mı alırsınız? O bizde yansımış ayın nuru, güneşin ışığıdır. İşte dalını sağalttık. Lakin yine neden boynunu eğersin? Derviş baba, boynumun eğriliği kalbimin hakka doğruluğundan. Sen Kabe'yi gördün mü? Allah evidir ha. Peki sıratı gördün mü? Cümlenin yolunu sorarsın bana. Sarı çiçek seçti, ben besmele ile kopardım. Sitaremin heybesine güzel kokulu kekiklerden, kuru papatyalardan, ıtırlı ağaç kabuklarından birkaç avuç hediye koydum. Geyikli babanın kapısına eli boş varmayacaktım. Taş bağırlı dağlardan toplanmış bir demet rahmet ıtırı olurdu. Ruhumda neşe, bedenimde yorgunlukla aradım, buldum. Kütükten çakılmış sayfiye misali mütevazi bir dergah. Onca geyikli dervişinin barınması için biraz küçük gibi. Eşikten kök salmış kestane gölgesinde çulha dokuyan canlara seslendim. İlden ile yoldan yola yürüyen bir aşık efendinizin hizmetinden feyz almak muradındadır. Haber salıp kapınızda bir ışık var deseniz. Kendisi riyazettedir abdal ahi. Seni kabul edeceğini sanmayız. İlla ki buyur bir ayranımızı iç. Siz haber veriniz, ayranı onunla içmek isteriz. Dervişler birbirlerine bakıştılar. Bu adam da nereden çıktı der gibiydiler. Aralarında işaretleşerek birbirini içeri gönderdiler. Ben beklerken onlar işlerine devam ettiler. Bir tekke adabı böyle olmamalıydı. Gönülden gönle yol vardır ki en azından bu yolu açık tutmak gerekir. Neyse ki çok beklemedim. Kapı açıldı. Az evvel bana gülümseyerek içeri giren derviş elinde bir tas tarçın şerbeti ile geri döndü. Yine gülümsüyordu. Buyur ahi erenler, Geyikli Baba Hazretleri size buzlu şerbet ikram etmiştir. İçesiniz ve dua buyurasınız. Tası elime aldığımda silme dolu olduğunu gördüm. O kadar ki getiren dervişin bir damla bile dökmeden taşımasına hayret ettim. O sıcak günde şerbeti çok canım çekmesine rağmen bir yudum bile içmedim. Sitaremin heybesine koyduğum çiçekler arasında kurumuş bir gül vardı. Elimle yoklayıp buldum. Çok güzel kokuyordu. Pembe yapraklarından birini itina ile ayırdım ve kan kırmızısı şerbetin üzerine bırakıp hala gülümseyen dervişe geri uzattım. Ahi derviş can, sultanıma böylece iade ediniz. Elbet bir bildiği vardır ki ben bilmezem. Vardır elbet. Yerimden doğruldum. Çulha dokuyanlara selam verirken yolcu yolunda gerektir deyip çıkınıma davrandım. Yalnızca şerbeti getiren derviş gitmeme içerlemiş gibi üzgün bakıyor ve yine gülümsüyordu. Elbette hiçbirine gönül koymadım. Lakin o dervişin bakışı yüreğime işledi. Bahçe kapısından geçerken çiğ bir ses duydum. Gönül koymadın ya abdal ahi. Haşa sultanım, dervişe gönül ne gerek? Gerçekten de başka bir zaman olsa gönül koyar üzülürdüm ama çok şükür ki artık nefsimin oyunlarına aldanmıyorum. Yalnızca Geyikli Baba'nın onca yoldan gelmiş bir dervişe neden dolu bardak göndererek gizliden gizliye "Hanemizde sana yer yok, çok kalabalık ve doluyuz, himmetini başka yerde ara" demek istediğini de merak etmemiş değildim. Tebessüm Sultan'dan sonra çevrildiğim ikinci kapı oluyordu bu. Bunun da bir hikmeti vardır diye düşünüp yoluma devam ettim. Birkaç adım ilerleyince başka bir ses duydum. Daha yumuşak, yalvaran bir edanın kulağıma çarpması gibiydi. Yunus, derviş Yunus. Geyikli babayı hiç görmemiştim ama sesin ona ait olduğunu anladım. Adımı nasıl bildiniz sultanım? Hayretler içindeydim. Kapı önünde çulha dokuyan dervişler onun beni çağırdığını duymamışlardı ve işlerine devam ediyorlardı. Sanki Geyikli Baba hala riyazette ve dervişler de bu dünyadan değillermiş gibi. Aralarında konuşuyor, bana gülümseyen dervişten bahsediyorlardı. Adını öğrendim, Turakçın. Yüzündeki güzellik adında yansımış bir yiğit. Gönül ehlinin birbirini bilmemesi insaf değildir Yunus'um. Yine hayretle kaldım. Geyikli babanın bu ikinci cümlesi de hiç kimsenin dikkatini çekmemişti. Bir tek Turakçın başını döndürüp bize baktı. Geri döndüm. Turakçın tekrar gülümsedi. Eşikte Geyikli kardeşim ile kucaklaştık ve oracıkta oturduk. Diğerleri için hayat kendi mecrasında akıyordu. Ne kadar kaldık bilmiyorum ama neler neler konuştuk. Öyle oldu ki gitgide lisanlarımız da sustu. Gözlerimiz, gönüllerimiz anlattı. Ruhlarımız, canlarımız dinledi. Neden sonra dervişler sanki bir rüyadan uyanır gibi birer ikişer bizi görmeye ve hayretle bakmaya başladılar. Hiç konuşmadan yalnızca oturan ve birbirinin yüzüne bakan iki adam görmek elbette onları hayrete düşürüyordu. Geyikli kardeşimin susarak anlattığı sırları duymuyorlar, dilsiz ve lisansız konuşulan yüksek hakikatlerden haberdar olmuyorlardı. Sır layık olmayana ifşa olunmaz, nadanlara emanet edilmezdi. Surete geyikli kardeşimin eşiğinde oturuyorduk ama hakikatte can bezmine gitmiş, oradaki tanışıklığın hatıralarını söyleşiyorduk. Mesafeler aradan kalkmış, zaman perdesi yırtılmış, binlerce, milyonlarca yıl silinip yok olmuştu. O ilk gündeydik, dünyada hiçbir şey yoktu, daha dünya yoktu. Canlar yaratılıp bir araya toplanmış, biz de Taptuk Sultanımın geyikli kardeşim ile yan yana duruyorduk. Az ilerimizde Mevlana Hüdavendigar ile Tebessüm Sultan, Ahi Evren ile Sarı Saltuk Sultan, çevrelerinde canlardan örülü halkalar, haleler ile bekleşmedeydiler. Yesevi Mürşid'in kokusu pek yakından geliyordu. Birden bir nurun şavkı vurdu meclise. Herkes gibi geyikli kardeşim ile ben de o şavka baka kaldık. Güzelliği hiçbir şey ile ölçülemeyecek bir nurdu ve o. Ve yansıması bir an üzerimizde kaldı. Sonra kayboldu. Anladık ki Allah'ın hüsnünden yansımış bir ışık idi. Kaynağı bir ölçü veya boyuta sığmayan bir güzellikten çıktığı belliydi. Cemali mutlak olan Hakk'ın bir lütfuyla canlarımıza çavkımış ve güzelliğiyle can meclisindeki bütün canları mest etmişti. Sonra bir nida duyuldu. Elestü bi rabbiküm. Yani ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu öyle bir nida idi ki cevabı herkesin hayranlığı içinde gizlenmişti. Herkes bu sorunun cevabını kendiliğinden biliyordu. Herkes aynı anda ve bir ağızdan kalu dediler. Bela, bela, bela. Her dilde değil, tek dilde, ezel dilinde bu belalar, evet elbette öyledir. Sen bizim Rabbimizsin demekti. Olumsuz sorulara verilen bir olumluluk cevabı, evet anlamına gelen yığınla kelimeden biri. Buna rağmen hiçbir ruh ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna doğrudan doğruya evet demedi. Çünkü o vakit cevap haşa ki evet sen bizim Rabbimiz değilsin olacaktı. Bela dedik ve kaderimize bela yazıldı. O anda anladım ki dünyadan belalar ile imtihan olunmamız bundandı. Benim gibi herkes de Allah'a verdiği sözü bela ile ölçecekti. Sonraki nidayı duyunca buna tamamen inandım. Şehitna, yürekleri yerinden titreten bir kelimeydi bu ve ikaz ediyordu. İşte sizi birbirinize şahit tuttuk. Allah güzelliğinden zerre miktarını bize bağışlamış ve karşılığında kulluk sözü almıştı. Bununla da kalmamış, bizi bu sözümüzden dolayı birbirimize şahit tutmuştu. Yani herhangimiz verdiğimiz sözü unutur veya o sözden dönersek diğerimiz ona hatırlatacak, aman ha ezel gününde can bezminde söz vermiş bela demiştin diyecekti. İnsanoğlunun başına gelen belalar hep bu imtihan için mi geyikli ahi diye gönlümden geçirdiğim sırada ne sanıyordun ya Şeyh Yunus cevabını gözüyle verdi. Ardından fırtına gelince hemen Allah'ı hatırlayıp da fırtına dindiği vakit unutan gemiciler gibi demeyi ihmal etmedi. Sonraki bütün sohbetimiz benim sorularım ve onun cevaplarıyla geçti. O halde belalar bizim için birer iyilik midir? Bu senin bakış açına göre değişir. Eğer aşık isen ve bela sevgiliden geliyorsa yalnızca bir sitemdir. Aşığına kendisini hatırlatmak isteyen bir sevgiliye kim kızabilir? Bu durumda kulların hepsi Allah'ı sevmek durumundadır, öyle mi? Bize güzelliğinden bir nebze tattırdığı vakit koydu o sevgiyi kalbimize. Kulun bu dünyada güzele düşmesi, güzelliğin peşinde olması, güzelliğe doğru akıp bitmesi hep bu yüzdendir. Güzel bir kadın, güzel bir ses, güzel bir şiir, güzel bir manzara, güzel, hep güzel. Bütün bunları sevdikçe Allah'ın güzelliğinden bir parça sevmiş oluyoruz yani. Tam da öyle. Onun haricinde bir şey sevemeyiz çünkü. Bütün ırmakların denize akması, bütün damlaların denizi özlemesi gibi. Seven bir damla, sevilen bir deniz. Seven kul, sevilen sultan da diyebilirsin. Bütün kullar sultana yakın olmak isterler. Her damlanın şu ya da bu şekilde denize koşması gibi. Sevilenin seveni kendine çekmesi gibi de. Peki bu yakınlığın sınırı nedir? Sınırı yoktur. Sır vardır. Sır birinin diğeri için yok olmasıdır. Feda olmak yani. Hayır, aslına dönmek, vatanına dönmek, belki de kendisi olmak. Kendini bilen Allah'ı bilir buyurulmasındaki hikmet gibi desenize, hani seven sevgili için feda olunca kendisi olur. Aradan ikilik sen ben kalkar. Seven ile sevilen aynileşir ve seven sevgili de ebedilik bulur onun gibi. Bu durumda aşık maşuku için öldüğünde gerçek aşkı bulmuş oluyor herhalde. Ölmek demeyelim istersen, ölerek var olmak, dirilmek diyelim. Miskin Adem oğlanını ekinciye benzetir gibi desenize, kimi biter, kimi yiter gibi. Gelimli gidimli dünya diyelim. Orada ölüm her ne kadar bir son gibi görünse de hakikatte o bir başlangıçtır.